Ayrım 4.
Kısmen haklı olarak böyle bir şeye zaten ihtimal veren ölüm de adamın vurdum duymazlığı karşısında eni konu öfkelenmişti. Uzun İhsan böylece hiç istifini bozmadan hayırsever tüccarın yanından ayrılıp kalabalığa karıştı ve çok geçmeden gözden kayboldu. Onu elinden kaçırdığı için ölüm kendisinden hiç beklenmeyecek bir şekilde öfkesinden kızarıp bozarmıştı. Vazifesini ifadaki başarısızlığının sebebi de belki de bu duygusal taşkınlıktı. Fakat sağına soluna bakındığına göre umudunun henüz tam anlamıyla kırılmadığı belliydi. Nitekim bir an Uzun İhsan'la göz göze geliverdi. Bununla birlikte adam artık çok uzaktaydı ve bu bakışma anından sonra yüzünü hemen çeviriverdi. Evet, onu görmezlikten geldiği kesindi. Alabildiğine köpüren ölüm arkasından Uzun İhsan diye bağırdı. Gel gör ki başını alıp giden adamın aldırdığı yoktu. Kısacası hem görmezlikten hem de duymazlıktan geliyordu. Aradıkları kişinin gözler önünde elini kolunu sallayarak çekip gitmesi yetmiyormuş gibi ölüm ve cezzar dede kalabalık içinde kısılıp kalmışlardı. Biliye kuvvet onu itip bunu kakarak kendilerine yol açıp kaldırıma nihayet vasıl olduklarında rahat bir nefes aldılar. Kara kaplı defterini açıp baktıktan sonra ölüm ihtiyara şunları söyledi. Şimdi elimizden kaçtı ama onun Aden mahallesine gittiğini biliyorum. Orası buraya oldukça uzak. Fakat oyunumuza devam edeceğimize göre herhalde yol boyunca canımız sıkılmayacak. Doğrusu bu kez senin anlatacağın korku hikayesini pek merak ediyorum. İsmi ne? Cezzar dedi, Bidaz'ın laneti diye cevap verdi ve hikayesini anlatmaya başladı. Anadolu köylerinde gecelerin özellikle çocuklar için çok uzun, çok zevkli ve biraz ürpertici geçmesinin sebeplerinden biri de dedelerin ve ninelerin anlattığı şu cinli perili masallardı. Sinilerde yemek yendikten sonra torun tosun doğruca ninenin yanına gelir, o sırada kahvesini içen kadından masal anlatmasını istirham ederlerdi. Rahmetli kocasıyla didişmeleri, konu komşuyla yaptığı dedikodular, çekiştirmeler ve çektiği zılgıtlar sonucu, kelimelerin insan üzerindeki güçlü etkisi konusunda adeta bir müteahhıs kesilmiş olan kadın da, zavallıların ricasını kırmaz, bir gece öncekinden çok daha korkunç bir hikaye anlatırdı. Böylece çoluk çocuk, Sabi Sübyan hep birlikte ana baba sözüne kulak asmayıp, dereye yıkanmaya giden 40 yaramaz veledin, şöhretli dev İsfendiyar tarafından bir bir enselenerek tandırda kebap edildikten sonra nasıl mideye indirildiğini ses soluk etmeden betbeniz atmış bir halde dinlerlerdi. Masal anlatırken torunların muhayyilesi üzerinde saltanatı neredeyse sınırsız olan kadın zavallıları daha da çok ürpertmek için neyin anlatılıp neyin gizleneceğini gayet iyi bilir, lafının arasında durarak ''Ormandaki umacının nerede saklandığını size değil, Selahattin'ime anlatacağım. Siz gidin hele.'' derdi. Bu tahdit üzerine çocuklar hüsrana uğrayıp önce yallar yakar olurlar. Ancak ninelerinin kararlılığı üzerine istemeye istemeye uzaklaşırlardı. Ardından kadın Selahattin adlı gözde torununun kulağına diğerlerinden esirgediği sırrı fısıldar. Köşede heyecandan kıvrım kıvrım kıvranan çocuklara da bu sırada nispetkar bir bakış fırlatmayı ihmal etmezdi. Masaldaki gerilim bu sayede had safhaya ulaşır, hem erişilmesinin zorluğu hem de aralarından biri tarafından bilinmesi sırrın değerini kat be kat arttırır, çocuklar Selahattin'in peşini bırakmayıp kah yalvarma kah tehditle umacının saklandığı yeri öğrenmeye çalışırlardı. Masal bitince çocuklardan kimi pencereden dışarıdaki esrarengiz karanlığı süzer, ürpertici düşüncelere gark olma sonucu alt dudağı sarkardı. Nine ise bir cigara yakar, tütünü tellendirirken köpüklü kahvesini keyifle içip, kendisinin çocukluğunda yaşadığı korkuların yeni neslede sirayet etmesiyle belki adaletin yerini bulduğunu düşünürdü. İşte böyle gecelerde torunlara bazen define masalları da anlatılırdı. Silahir adlı bir şehzadeye gelin giderken Ferah Nur adlı perinin korkunç binnaz tarafından çalınan bir çömlek dolusu pembe inciden ibaret çeyizi, Zekariya, İsfendiyar ve Efrasiyap adlı devlerin dişlerinden, tırnaklarından arttırarak biriktirdikleri bir mağara dolusu altın, cimriliğiyle meşhur zalim büyücü Üzeyir'in Bodrum'undaki elmaslar, Hıdır, Cemşit, İshak, Adem, Lokman, İmam ve Osman adlı cücelerden Abdülvahap adlı bir hırsız tarafından çalınan bir küp altın tozu, İşvenaz Sultan'ın pırlantaları, yan kesici Veysel'in tam bir kese dolusu gümüşü, paraya pula değer verip sağlam toprağa bassınlar diye çoluk çocuğa anlatılır dururdu. Öyle ki belki bu sayede çocuklar hayalperestçe işlere kalkışmaz, ileride sefil süfela olmazlardı. Nineler bir yana, bazı dedeler ise hatta ata yadigarı define hikayelerini sanki kendi bakışlarından geçmiş gibi anlatarak torunların akıllarını durdururlardı. Hikayeyi hayatındaki bazı gerçek teferruatla süsleyen dede, torunlarına her bayram verdiği harçlığı, yer altında yaşayan Şuayb adlı bir devin hazinesinden gençliğinde kuyu kazarak çaldığını, eğer biriktirmeyip israf ederlerse canavarın er ya da geç onların yakasına yapışacağını söylerdi. Dedeler elbette cinli perili masallarla torunlarını korkuttukları sürece dikkate alınıp sözlerinin dinleneceğini bilirlerdi. Çocukları korku yoluyla yönetmenin zevkini artık bir kez tattıkları için bazen onları toplayıp kıra dağa götürür, asırlar önceki putperestlik devirlerinde Rumlardan kalan mermer lahitleri, bir bayırın ortasındaki abideyi ve üzerindeki garip, anlaşılmaz, efsunlu yazıları gösterir, bu kalıntıların altındaki defineyi çıkarmanın sihir nedeniyle imkansız olduğunu anlatırlardı. Göklerden inen bir rahmet sonucu, Hazreti Peygamber'in doğumu ile artık hiçbir sihir tutmaz olmuştu. Fakat ondan önceki sihirlerin tesirleri sürmekteydi. Dede bu sebepten içinde ve altında çömlek çömlek altınlar olmasına rağmen sihirle korunan putperest mezarlarını kurcalamanın her baba yiğidin harcı olmadığını, bu heves uğruna çarpılan, ağzı burnu yamulan bir nice talihsizin tövbeler edip üfürükçülerin nefesine ya da yatır ziyaretlerine bel bağladığını söylerdi. Hele hele ihtiyar ayağıyla toprakta bir yere vurup, işte tam buradaki defineyi kazıp çıkarsaydınız, aha şu dağa kadar bir şeker satın alırdınız dediğinde torunlarda ses soluk kesilirdi. Böylesi define masalları dinleye dinleye büyüdükleri için, belki vefat ettiklerinde dedelerin sözleri kıymete bindiğinden, ahali ara sıra bu masallara gerçekten inanır gibi olurdu. Köy geceleri bitmek bilmediğinden sohbetler uzun sürer, sözü dinlenir biri olmanın en kısa yolu para ve benzeri nimetler hakkında esrarengiz bilgiler vermek olduğu için hemen herkes definelerden konuşurdu. Terk edilmiş bir ev, Rum kaysarları zamanından kalma bir sınır taşı, dağ başında bir harabe böylece şüphe altında kalır, hatta kazmalı kürekli bazı karanlık şahısların aysız gecelerde buraları ziyaret ettikleri de işitilirdi. Fakat en kötüsü, zavallı köylülerin burunları dibinde gömülü bir definenin yabancılar tarafından bulunması, yani onca zenginliğin başkalarına yar olmasıydı. Böyle durumlarda köylüler olay yerine gelerek bir zamanlar küp küp altınların bulunduğu ama şimdi bomboş olan çukurun başına toplanıp kızı kaçırılmış birer baba gibi ellerini kollarını öfkeyle sallarlar, burunlarından soluyup birbirlerini suçlarlardı. Çok geçmeden aynı öfkeyle çiftelerini alırlar, köylü kıskançlığı ve yaralanmış kibirleriyle hazineyi yürüten karanlık şahısların peşine düşerlerdi. Araziyi iyi bildikleri için genellikle definecileri nihayet bir yerde kıstırarak "bana yar olmadı, sana da olmasın" düşüncesiyle zavallıları jandarmaya teslim ederler. Ne var ki küplerdeki altınlar sayılıp zabıt tutulurken ağızların suyu akar, içleri giderdi. Yedi ceddi tarafından asırlarca sürülmüş tarlada bu şekilde bulunan ışıl ışıl altınların kendi gözü önünde teker teker sayılması sonucu yolunu ve mezhebini sapıtmış köylülere sahte define haritaları satıp zengin olmak dünyanın en kolay işiydi. Bu iş için en doğru yol, bir küpü hurda bakır parçalarıyla doldurduktan sonra gömmek ve uyduruk bir haritada yerini işaretlemekti. Öyle ki haritanın satıldığı kurban her ne kadar değerli olmasa da sonunda bir şey bulmuş olurdu. Fakat bu tür maceralar genellikle hüsranla biterdi. İşaretli yeri kazıp altın yerine bir küp dolusu cam parçası bulan köylü, 12 yaşındaki oğlu için kasaba terzisine bir takım elbise ısmarlar, bir kasket giydirir, böylece onu erkek yapardı. Ardından eline bir altı patlar vererek oğlanı büyük şehre gönderir ve sahte haritayı satan namussuzu ele geçirip ailenin intikamını almasını tembih ederdi. Aradan 2 ay geçince Sinop hapishanesinden gelen bir mektup köy imamına okutulur, böylece vazifenin başarıyla ifa edildiği öğrenilmiş olurdu. İşte Anadolu'nun bir köyünde define hikayeleri dinleye dinleye pusulayı az buçuk şaşırmış, Kallioğullarından Hamdi adında 50 yaşlarında bir adam, karısı ve eli maşalı kaynanasıyla aynı evde yaşıyordu. Gençliği zamanındaki bir düğünde gördükleri karşısında kitaba el basarak hayatını defineciliğe adamaya yemin etmişti. Komşu oğlunun düğünüydü bu. Fazlasıyla görkemli ve muhteşem olmasının sebebi, sihirlidir, cin çarpar demeden adamın bir abidenin altını kasarak büyük bir define bulmasıydı. Altından anladığı için danışılan kasaba kuyumcusu bunun Fatih Kralı Abu Nazir'in hazinesi olduğunu, dünyanın bütün kuyumcularının bu görkemli altınları asırlardır aradığını söylemişti. Adam da fırsat budur deyip oğluna yörenin en edalı kızıyla söz kesmiş, düğüne de 7 obayı çağırmıştı. 40 davulcu meydanı velveleye verirken 51 zurnacının kopardıkları yaygara göklere varmış, ahali 3 gün 3 gece hora teperek yeri göğü inletmişti. Takım erasimine başlandığında ise 41 ırgatın güçlü bela taşıyıp getirdiği hazine, sandığından ilk gerdanlığı gelinin görümcesi alıp kıza takmış, ardından sıra kayınçoya ve Fatih kraliçesi Pentofanifa'nın pırlanta yüzüğüne gelmişti. Derken eltiler bilezikleri, yengeler kolyeleri, enişte ise hızmayı takmıştı. Çok geçmeden damadın amcalarından biri altın halhalı gelinin ayak bileğine bağlarken dayılar sandıktaki tek taş yüzüklere hücum edip bunları gelinin parmaklarına geçirmişler. Dedelerin bazısı kızın beline altın kordonlar dolamış, kimisi de pentopenaları iğneyle göğsüne tutturmuştu. Sırası gelince geline altın bir göğüs zırhı giydiren kaynanadan sonra damadın babası Kral Abu Nazir'in muhteşem tacını gelin yerine oğlunun başına oturttuğunda takı merasimi sona ermiş, galayana gelen ahali de sevinçten çiftelerini patlatıp ortalığı velveleye vermişti. Bu düğünden sonra Galloğlu Hamdi de evlendi. Gel gör ki karısı Nemrut mu Nemrut'tu. Üstelik bu zilli maşa kadın kocasına karşı vereceği mücadelede kendisine arka çıksın diye Cadalos ve Çaçaran anasını da getirmişti. Öyle ki Galloğlu karısına bir laf esmeye görsün, bu eli bayraklı kadın derhal eteklerini toplayıp kızının imdadına yetişir, hınçtan alt dudağını ısırdığı halde damadının ensesine tokadı indirip zavallıya yeri öptürürdü. Tokattan sonra vefasız ve fukara kocaya vardı diye karısının ağlaması bir yana, eli belindeki kaynanasının zılgıt faslı da başlardı. Suçlamalar genellikle Hamdi'nin mızmızlığı ve hımbıllığı yönünde olur. Ancak bununla da kalmaz, biçarenin bütün kusurları yüzüne vurulurdu. Gerçekten de kaynana, Galloğlu, Galloğlu, seni betbeşeret lapacı seni, buldun gül gibi ahu kızımı, yallar yakar oldun, aldın ceylanımı koynuna, şimdi de beğenmezsin ha, kendi şu işkembe suratına bak, maymun seni. Muhtarlar çavuşlar istedi de vermedim, senin gibi bet gudubet çayır cücesine verdim, hay vermez olaydım senin gibi kas suratlıya. İbiş seni, şuna bak, yaka bir tarafta, paça bir tarafta, hımbıl mendebur. Filusu Ahmer'e muhtaç ettin bizi, donsuz maymun seni. Hele bundan sonra kızımı bir incit, bak donunu indirir gözlerini oyarım senin, diye bağırınca zavallı da ses seda kesilirdi. Zılgıt bittikten sonra kaynana tüü diye damadının suratının ortasına tükürür, artık içi ferahlamış bir halde işine dönerdi. Galloğlu ise bu zulüm nedeniyle o görkemli ve gösterişli düğünü hatırlar, bir define bulup zengin olmanın hayallerini kurmaya başlardı. Eğer o da bir kral hazinesi bulursa, önünde kayınvalidesi el pençe divan duracak, ona arzı ubudiyet eyleyecek ve bundan sonra adını ağzına abdestle alacaktı. Ekim ile hasat ayları arasındaki uzun sürelerde bu hayalle tarla bayır dolaşan, dua okuyup efsunları aklınca bertaraf ederek lahitleri araştıran Gallioğlu, yıllar boyunca bula bula sadece bir avuç bakır para bulmuştu. Üzerinde putperest Rum padişahlarının suretleri bulunan sikkeleri kasabadaki bakırcıya vererek alt tarafı bir tek tencere yaptırmıştı. Definecilik hevesinin ona bahşettiği yegane kar da zaten buydu. Toprak bağrında sakladığı altınları ona bir türlü vermiyordu. Gel gelelim günlerden bir gün kasabaya vardığında istasyon kahvesinde koyu kırmızı, külüstür, sepetli motosikletiyle büyük şehirden gelen bir adamla tanıştı. Kızarmış suratına bakılırsa rakı ve işlet alışkanlığı olan bu adamın geride bıraktığı 50 küsur yıl saçlarına sayısız ak tel kazandırmıştı. Herhalde yediği hesaba gelmez kazığın ar damarını çatlatması sonucu fırsatları yakalamak için sansar yavruları gibi yuvalarından fırlayan gözleri, kemik saplı gözlüğünün camlarına adeta yapışmış gibiydi. Şehlevent minare boylu ancak zayıftı. Turuncu bir tesbihi kemikli parmaklarında doğrusu pek de afili sallayıp şaklatıyor, bir bitirim gibi kesik kesik hecelerin üstüne basa basa konuşuyordu. Çoraplarını paçalarının üstüne çekip gömlek düğmelerini göbeğine kadar açtığına göre onda zarafetten iz eser olduğu söylenemezdi. Ancak bağrındaki muska, yeleğindeki köstekli saat ve egzozu bozuk motosikletinin hengamesiyle raconunu ve fiyakasını tekmil etmişti. Bu haliyle uyandıracağı tesiri hesaplamış olmalıydı ki, açıkça söylemek gerekirse pek rahat görünüyor, sanki dünyaya metelik vermiyordu. Bu arada çevre masalarda oturan kasabalılar ona yan gözle bakıp süzüyor, ara sıra belli etmeden birbirlerine onu işaret edip kulaklarına bir şeyler fısıldıyorlar, zaman zaman göz göze gelince de bakışlarını kaçırıyorlardı. Üstelik bu adam yan masadakilere bir de utanmadan şifreli bas çaldığını söylüyordu. Sohbeti koyulaştıran Gallioğlu onun adının Abdülkehribal olduğunu öğrendi. Hayatın bir cilvesi olarak bu adam takımı teçhizatı tam, memleket çapında faaliyet gösteren gerçek bir defineciydi. Herhalde güvendiği için olsa gerek, Gallioğlu'na anlattığına bakılırsa, Rum padişahı Bidaz'ın hazinelerle dolu mağarasını bulması sadece an meselesiydi. Ne var ki elinde mezarın yerini gösteren haritanın ancak yarısı vardı. Diğer yarısı mesleğe tövbe edip hayatını ahirete adayan, üstelik babası ve dedesiyle birlikte hacca gitmek için acilen paraya ihtiyacı olan bir başka definecideydi. Adamın istediği parayı verebilecek olan bir ortak bulabilirse, Abdülkehribar bu yatırımı yapacak kişinin zengin olacağını söylüyordu. Ancak bu elbette cesaret ve yiğitlik gerektirmekteydi. Bununla birlikte o, yaşının sonucu hayatta daha bir barışçı baktığı için, hesaplı, ürkek ve yüreksiz insanlara müsamaha göstermeye de hazırdı. Adamı ilgiyle dinleyen Gallioğlu'nun gözleri parladı ve "Ha, ben senin ortağın olayım işte," deyiverdi. Fakat Gallioğlu'nun bu işe yatırım yapması için önce kaynanasını bileziklerini bozdurmaya ikna etmesi gerekiyordu ki bu da elbette zor bir işti. Gel gör ki ortağı çabuk yılacak biri değildi. Bir yolunu bulup kadını işe o razı edecekti. Aynı günün gecesi sepetli motosikletle köye geldiklerinde definici hayatının belki de en dişli kadınıyla karşılaştı. Kadın Nuh deyip peygamber demiyor, bir yandan da iti kopuğu olur olmaz insanları eve getirdiği için damadına verip veriştirmeyi ihmal etmiyordu. Ancak adam ağzından girdi, burnundan çıktı, nihayet kadını razı eder gibi oldu. Ne var ki bu kez kadın %60 istiyordu. Ne kadar diller döküldüyse de fayda vermedi. Kaynana bu meblağın altına inmiyordu. Bileziklerinden 27'sini bozduracak ama defineci hem bir senet imzalayıp hem de motosikletini rehin bırakacaktı. Sonunda defineci boyun eğdi ve senede imzayı basıp bilezikleri de alarak gecenin o vakti köyü terk etti. Hayatın tokadını yemiş sağduyulu biri definecinin bir daha asla gelmeyeceğini düşünebilirdi. Ancak herhalde dürüst biriydi ki 2 gün sonra haritanın diğer yarısıyla çıka geldi. Hazinenin yeri artık belliydi ama gariptir adam da Bad Benz 60'tı. Çünkü hacca gitmek için haritanın yarım parçasını ona satan tövbekar defineciden Kral Bidaz'ın mezarının lanetli olduğunu öğrenmişti. Buna göre Bidaz'ın dokunduğu her şeyi altına çeviriverme yeteneği vardı. İşte bu sultan günün birinde pek sevdiği kızının başını okşamak istemiş, fakat dokunur dokunmaz zavallı ansızın altın olmuştu. Olanları görünce Bidaz ah edip elini alnına çarpar çarpmaz kendisi de altına dönüşmüştü. Devrin alimleri ancak bir insanoğlu ona dokunduğu takdirde Bidaz'ın tekrar eski haline döneceğini söylemişler. Gel gelelim milletinden hiçbir baba yiğit lanetli adlettiği için ona dokunmaya yeltenmemişti. Altına dönüştüğü için ölümsüz olan Bidaz bu haliyle mezara yerleştirilmiş, dokunup kendisini hayata döndürecek bir kurbanı asırlardır beklemiş ve hala beklemekteydi. Sözün kısası, mezara girip ona dokunmaya kalkarlarsa Allah korusun Bidaz dirilecekti. Herhalde tokat gibi suratına çarpılan bu gerçeğin ruhunda açtığı yaranın sızısı hala sürüyor olmalıydı ki defineci ellerini birbirine çalıp gönlünden bir ah kopardı. Ardından sedire çökerek iki elini talihsiz başına dayayıp derin derin düşünmeye başladı. Definecinin kederinden olsa gerek evde ses soluk kesilmişti. Adamcağız hem gözyaşı döküyor hem de daha çocukken kendisini bir marangozun yanına çırak vermek isteyen babasının sözüne kulak asmadığı için kendisine lanet, merhum pederine ise rahmet niyaz ediyordu. Uysal hayırlı bir evlat olsaydı, şimdi altından Rum padişahlarının ve dirilme tehlikesi arz eden ölülerin peşinde olmayacaktı. İsyankar ve maceraperest bir genç olarak baba sözü dinlemeyip yıllar önce verdiği bir kararın sonuçları işte şimdi burnundan fitil fitil geliyordu. Aksi gibi bir de teyzenin bileziklerini bozdurmuştu. Bidaz hakkındaki bu efsaneyi önceden bilseydi bu işe yanaşmaz, kendisinden başka kimseyi yakmazdı. Gel gör ki ok yaydan artık bir kez fırladığına göre işin sonunu getirmek de şarttı. Göz yaşlarını koluyla sildikten sonra defineci yüzünde mağrur ve fedakar bir ifadeyle bu lanetli mezara tek başına girip tehlikeyi göğüsleyeceğini beyan etti. Nasıl olsa evli barklı çoluk çocuk babası değildi. Buna göre Galloğlu dışarıda emniyetli bir yerde bekleyecek, artık mezarda ne olursa definecinin talihsiz başına gelecekti. Ayrıca bu fedakarlığına rağmen elde edilecek gelirdeki hissesini yükseltmek istiyor da değildi. Zaten parada pulda pek fazla gözü yoktu. Eğer bu iş selametle biterse kendisinden hayır dualarını eksik etmemeleri, putperest bir kral tarafından şehit edildiğinde de cenazeden sonra bir mevlüt okutmaları yeterli olacaktı. Fakat o bunları söylerken işkillenen kaynana defineciyi kötü kötü süzüyor, adeta ruhunu okumaya çalışıyordu. Kadına kalırsa bu lanet masalıyla korkutup pıstırdığı kılıbık damadı dışarıda beklerken o tek başına girdiği mezarda altın gümüş ne bulursa elbette cebine indirecekti. Doğrusu adamın ağzı iyi laf yapıyordu. Ancak kaynana kül yutacak bir kadın değildi. Bu yüzden defineci helaya gittiği sırada kadın damadını huzuruna çağırarak mezara defineciyle birlikte girmesi için kitaba el bastırıp yemin ettirdi. Ne var ki buna rağmen içi hala rahat etmiş değildi. Gecelerden bir gece vadinin yamacında sırtlarında kazma kürek sanki suçlu ve endişeliymişler gibi ürkek ve adam akıllı pısmış iki kişinin gölgesi tepelere doğru ilerliyordu.